Ayrım 35. Marsilya'da bir ev. Arsin Cebelyan, ailesi, akşam yemeğini yemişler, villalarının geniş salonunda hizmetçilerinin hazırladığı kahveleri içmekteler. Yıl 1974. Aylardan Mayıs. Ilık bir ilkbahar akşamı. Evde sadece iki kişiler. Monsieur Arsin ve Madame Zena, iki oğullarını Amerika'ya tahsil için göndermişler. Büyük oğlu doktor, daha sonra da küçük oğlu bankacı olarak oraya yerleşmiş. Evlenmişlerdi. Tek kızları da Fransa vatandaşı Ermeni asıllı bir esnafla evlenerek Lyon'a yerleşmişti. Evde karı koca tek başlarına kalmışlar, tek sıkıntıları çocuklarının yanlarında olmayışı. Her ne kadar telefonla sık sık görüşseler de Madame Zena çok seyrek gelmelerinden, görüşmemelerinin uzamasından şikayetçi. Maddi bir kaygıları yok. Kocası Arsin, demir-çelik mamulleri üreten bir fabrikanın sahibi. İşleri iyi, yanında 200 civarında işçi çalıştırıyor. Bunlardan 14 tanesi de Türkiye'den gelmiş göçmen işçi. Monsieur Arsin'in başka bir sıkıntısı daha var. Çocukluğunda zorunlu olarak terk etmek zorunda kaldığı memleketine ve orada bulunan arkadaşı Mehmet'e duyduğu hasretlik, aşırı özlem. Bu özlemini az da olsa hafifletmek için fabrikasında çalışan Türk işçilerle sürekli Türkçe konuşmakta, izine gidip gelenlerden haberler sormakta, hatta artık arkadaşına yazacağı mektupları yanında çalışan Yaşar isimli bir Türk gencine yazdırmaktadır. Ama yine de tam anlamıyla mutlu ve huzurlu değildir. Her nedense bir türlü alışamamış, tam uyum sağlayamamıştır buralara. O akşam yine konu memleketten açılır. Arsin, ah ne günlerdi o günler Zena. Yine çocukluğunu hatırladın. Nasıl unuturum oraları, o insanları, rüyalarıma giriyor. Ben pek hatırlamıyorum. Oradan ayrıldığımda daha 6 yaşında bir çocuktum. Her şeye aklın ermiyordu da ondan. Ben 11 yaşındaydım. Hiç unutamadım. Fabrikada Türkleri gördükçe yine aklıma geliyor. Hayal ediyorum, dalıp gidiyorum. Bir defa gittin. İstersen bir kez daha git. Hayır, sıra Mehmet'te, o gelecek. İyi de, yıllardır mektup yazarsın, davet edersin, bir türlü gelmez. Senden çok ben merak eder oldum şu arkadaşını. Keşke bir gelse, uzun süre bırakmayacağım. Gelecek, gelecek. E gelmiyor işte. Yoksa bir şeyden mi çekiniyor? Bir şeyden mi korkuyor? Zannetmem, neden çekinecek ki? Ne bileyim, son zamanlarda Ermeniler ve Türkler arasında meydana gelen sürtüşme, Türk dışişleri çalışanlarına yapılan saldırılar, burada ayrı bir ortamın oluşu falan. Ne alakası var canım? Biz oralardan göç ederken ortam daha fenaydı. İnsanlar daha cahildi. Ama yine de bir türlü yanına getiremedin. Bu defa mecbur kalacak ve gelecek. Nasıl yani? Zorla mı getireceksin? Düşündüğüne bak. Zorla olur mu? Kardeşten üstün arkadaşıma hem oralarda zorbalık yapabilir miyim? Benimki şaka. İnsan hayatını kurtaran, canını kurtaran insana kötü davranabilir, incitebilir mi? Severek, İsteyerek gelecek. Eğer arkadaşın buraya gelirse, ben senden çok ikram ve hürmet yapacağım. En iyi şekilde ağırlamaya çalışacağım. Sağ ol karıcığım, biliyorum. Monsieur Arsène ertesi sabah fabrikasına gitti. Sekreteri Mademoiselle Patrice onu ayakta karşıladı. Arsène bürosuna yönelmişti. Günaydın Monsieur Arsène. Günaydın Mademoiselle Patrice. Bana hemen Bay Yaşar Hançer'i çağırır mısın? Peki efendim, o geldikten sonra kahvelerimizi de getir. Emredersiniz efendim. Yaşar Hançer, fabrikasında çalışan Türk işçilerinden biriydi. Genç, dürüst, çalışkan bir insandı. Aslen Kayseri'nin Bünyan ilçesindendi. Türk işçilerinin arasında tek Kayserili olan oydu. Bu yüzden Monsieur Arsène onu kendine daha yakın bulmuş, arkadaşı Mehmet'e göndereceği mektupları ona yazdırıp okutur olmuştu. Yaşar da artık bu işe alışmıştı. Patron çağırdığı zaman mutlaka ya mektup yazdıracak ya da memleketten haber soracak diye düşünüyordu. Çok iyi niyetli bir insan olduğundan o da Monsieur Arsène'i sever olmuştu. Biraz sonra Yaşar kapısını vurup içeri girdi. Buyurun efendim, beni emretmişsiniz. Hoş geldin Bay Yaşar. Hoş bulduk efendim. Geç şöyle otur karşıma bakayım. Yine arkadaşınıza mektup mu yazacağız? Evet, bildiğin gibi mektup yazacağız. Olur efendim. Ben hazırım. Acele etme. Kahvelerimizi içelim de. Tam o sırada sekreter Patrice kahveleri getirdi. Ne var ne yok Yaşar, memleketten haber alıyor musun? Evet, alıyorum efendim. Yaramaz bir durum yokmuş. Buna sevindim. Uygun bulursanız bu sene Temmuz ayında yine izine gitmek istiyorum efendim. Hani arkadaşınız Mehmet'e hediye göndermek falan isterseniz. Bu sene göndermeyeceğim. Ben ona her sene, daha doğrusu 2 senedir seninle ufak tefek bir şeyler gönderiyorum. Mutlaka o da yine seninle bir şeyler yolluyor. Sanki karşılık bekler gibi oluyor. Daha iyi ya efendim, karşılıklı armağanlar aradaki bağı, muhabbeti arttırır, dostlukları pekiştirir. Bizim dostluğumuz zaten ürettiğimiz çelik ürünleri gibi sağlam ve güçlü. Farkındayım, zira ikinizi de tanıyorum. Zaten bu sene buraya gelecek, gelmeli. Öyle mi? Sizin adınıza sevindim. Şimdi ona öyle bir mektup yazmalıyız ki mutlaka gelmeli. Her zamankinden farklı mı olacak efendim? Aslında pek farklı olmayacak. Yalnız bu defa mektupla birlikte uçak biletini ve resmi davetiye de göndereceğiz. Davetiye kolayca vize almasını sağlayacak. Anladım efendim. Sen şimdi şuradan kağıt kalem al, başlayalım. Yaşar masanın üstünden kağıt kalem aldı. Yaz, çok muhterem arkadaşım Mehmet. Ondan sonra da bildiğin şekilde selam kısmını ilave et. Tamam efendim, istediğiniz şekilde selam kısmını da yazdım. Gerisini aynen söyleyeceğim şekilde devam et. Bizleri de soracak olursan çok iyiyiz. Madame Zena da çok iyi. Ayrıca onun da sana, eşine ve çocuklarına selamı var. Bu sene seni mutlaka bekliyorum. İstasyonda verdiğin sözü unutma. Artık şu yaşlı halimle beni de fazla yorma. Sen gelmezsen ben oraya varırım. Hele bir gelirsen birlikte dönüp bu sefer köye de uğrarız. Sana söz veriyorum. Bu mektupla birlikte sana uçak biletini ve davetiyeni de yolluyorum. Bileti tarihsiz alıyorum. Yani müsait olduğun zamanda, istediğin tarihte gelebilmen için davetiye de Ankara'daki Fransız konsolosluğundan kolayca vize almanı sağlayacak. Biletini buranın baş şehri Paris'e inecek olan uçaktan alıyorum. Oradan uçağı kesin biniş tarihini bildirirsen seni havaalanında karşılarım. Söylediklerimin tamamını yazdın mı Yaşar?
Harfi harfine yazdım efendim. Başka ne yazayım?
Aslında fazla bir şey yazmana gerek yok. Son kısma bütün köylülere selam yaz. Altına da adımı yaz. Ben imzalarım, olur biter.
Tamam efendim, istediğiniz gibi oldu. Buyurun mektubunuzu, siz imzalayın, ben de zarfın üstünü yazayım.
Sağ ol Yaşar, ellerine sağlık.
Bir şey değil, zevk duydum efendim.
Artık işinin başına dönebilirsin. İzni de merak etme. İstediğin zaman alabilirsin. Genellikle bütün çalışanlarımızın izinlerini yaz aylarına ayarlıyoruz. Pek memnun kalmayan olmuyor herhalde.
Öyle efendim. Yıl boyunca çalışıyorsunuz. Bir müddet dinlenmek, tatil yapmak hepinizin hakkı.
Mehmet Arsi'nin mektubunu aldı. Oğlu Nurettin'e okuttu. Mektupla gelen davetiye ve uçak biletini dolaptaki bir kitabın arasına koydu.
Baba, artık bahanen kalmadı. Bak adamcağız biletini davetiyeni de göndermiş. Artık gitmelisin.
Gideceğim oğlum. Buna çoktan karar vermiştim.
Öyleyse hemen bir mektup yazıp gidiş tarihini bildirelim. Haberi olsun.
Önce şu pasaportu çıkarsak diyorum.
Ben onu unutmuşum. Yarın ilçeye gider, gerekli evrakları öğrenirsin. Daha sonra pasaport çıkarılır. Ondan sonra da Ankara'dan vize alınacak.
Vizeyi pek anlamadım.
Gideceğin ülkeye giriş izni, müsaade.
Biz yine de bir mektup yazalım. Sen kağıdı kalemi hazırla.
Hemen hazırlarım.
Mehmet'in küçük oğlu Nurettin kağıt kalem hazırladı.
Nurettin, söyle baba, şimdi yazmaya hazırım.
Tamam oğlum, söylediklerimin aynısını yaz.
Pek muhterem arkadaşım Arsin, mektubunu aldım. İyi ve afiyette oluşunuza çok sevindim.
Bizleri de soracak olursan, hamdolsun sağ ve sıhhatteyiz.
Ayrıca uçak bileti göndermen zahmetinde bulunmuşsun. Çok teşekkür ederim.
Kısmet olursa, bu sene ziyaretine geliyorum. Yalnız oraya varmam herhalde Ekim-Kasım ayını bulur. Şimdi burada tarla işleri çok sıkı. Hele bir ekini, hasatı içeri atalım. Uçağa bineceğim gün sana telgraf çekerim.
Ayrıca çok sevdiğin tarhanadan bolca hazırlatırım.
Güze, pastırma, sucuk da hazır olur.
Ayrıca memleketten şahsi bir isteğin varsa çekinme. O zamana kadar bildir.
Kısmet olursa ben Ekim'in sonuna ya da en geç Kasım ayının başında oradayım.
Selamlarımı yollar, Hazret'le kucaklarım. Ayrıca Madame Zena'ya hürmetlerimi bildiririm. Mektubunu yazdırdığın Türk genci ve öteki Türk işçilerine de selamlarımı yollarım.
Görüşmek dileğiyle Mehmet Hocaoğlu.
Tamam mı baba?
Tamam oğlum, kısa ve öz. Fazla uzatmaya gerek yok.
Bence de.
Yarın sen şehre, okula gittiğinde mektubu oradan atarsın. Ben de pasaport işlemlerine başlarım.
Mehmet pasaport için gerekli evrakları tamamladı, emniyet müdürlüğüne teslim etti, 10 gün içerisinde bütün işlemler biterek pasaportunu teslim ettiler. Bu işi bilenler, davetiyen olduktan sonra vizeyi çok kolay alırsın dediler. Vize alma işini de daha sonraki günlere bıraktı. Bir ay kadar zaman geçmişti. Mehmet'in mektubu Arsi'nin eline ulaştı. Okuyup durumu öğrenince çok sevindi. Madame Zena'ya müjde vermek için o gün fabrikadan erken ayrıldı. Aceleyle arabasına atlayıp eve vardı. Kocasının eve erken gelmesine pek alışık olmayan Madame Zena önemli bir şey olduğunu anlamıştı.
Hoş geldin Arsin. Hayrola bu saatlerde eve gelmezdin. Bir şey mi oldu?
Evet, bir şey oldu. Bil bakalım ne oldu?
Gözlerinin içi güldüğüne göre güzel bir şey olmalı.
Evet karıcığım, Mehmet'ten mektup geldi, geliyor.
Hele şükür, çok sevindim.
Ben sana dememiş miydim, bu sefer mecburen gelecek diye.
Söylemiştin, söylemiştin.
Onu çok iyi ağırlamalıyız.
Hiç merak etme, gayet iyi ağırlarız.
Hemen bir gezi planı hazırlamalıyım. Bütün Fransa'yı baştan aşağı gezdirmeliyiz.
Ne zaman geliyor?
Ekim ayının sonunda. Daha zaman çok. O zamana kadar çok şey düşünür, çok şey hazırlarız.
Olsun. Şimdiden neler yapacağımızı kararlaştıralım.
İlahi Arsin, çocuk gibisin.
Doğru söylüyorsun. Kendimiz büyüdük ama gönlümüz hala genç, hala çocuk.
Burada kalacağı odayı ben şimdiden hazırlarım. Rahat edeceği şekilde düzenlerim.
Uçağı Paris'e inecek. Onu karşılamaya birlikte gideriz. Oradan alır geliriz.
Bu daha da iyi olur. Ben Paris'i hiç görmemiştim. Her tarafını gezeriz, Eyfel'e çıkarız. Biraz da alışveriş ederim.
İstediğin her şeyi yapabilir, her şeyi alabilirsin.
O günden sonra günleri saymaya başladılar. Fabrika işçilerinin tamamı izine ayrıldı. Fabrika bakıma alındı. Bakım, onarım işleri başlatıldı. İşler hafiflemişti. Böylece karı kocanın birbirine ayıracak zamanları çoğalmıştı. Akşamları dışarı yemeğe çıkmaya, bazı uygun eğlence yerlerine gitmeye, hayatın tadını çıkarmaya başlamışlardı. Çok mutlu ve huzurluydular.
Mehmet Eylül ayında Ankara'ya gidip vizesini aldı. 4 Kasım tarihinde de uçak biletinin gününü yazdırdı. Uçak o gün İstanbul'dan kalkacaktı. Bir telgraf çekerek Arsin'e uçağının kalkacağı gün ve saati bildirdi. Telgraf bir gün sonra Arsin'in eline geçti. Fabrika işçileri yıllık izinden dönmüşler, sıkı bir çalışma başlamıştı. Alınan siparişlerin yetiştirilmesi için çoğu günler mesai yapılıyordu. Arsin'in işleri sıkışmıştı. Bu durumda misafiri ile istediği gibi ilgilenmesi zor olacaktı. Bunu düşünerek geçici olarak bazı yetkilerini satış müdürüne devretti. Kendisi fabrikaya misafir gibi gidip gelmeye başladı. Sabah geç vakitlerde bürosuna uğruyor, kahvesini içip gazete ve dergileri karıştırıyor, birkaç saat sonra dışarı çıkıyordu. Eve gidip Madame Zena'yı alıyor, kafelere ve benzeri dinlenme yerlerine gidiyorlardı. Yine o gün şehrin işlek caddelerindeki kafelerden birinde oturmuş
dinleniyorlar, sonbahar mevsiminin tadını çıkarmaya çalışıyorlardı. Madame Zena, arkadaşın tam kötü zamanda gelecek. Baksana sonbahar iyice kendini hissettirmeye başladı. Yapraklar sararıyor. Bir iki haftaya kalmaz, her gün yağan yağmurlar da başlar. Keşke ilkbahar veya yazda gelseydi. Mehmet ve ailesi çiftçilikle uğraşıyorlar. Yaz mevsimi tam onların sıkı çalışma zamanı. Ne yapsın garip, ancak kendini bu zamana ayarlayabilmiştir. O zaman maddi durumu iyi olsa gerek. Maddi durumu pek iyi değil. Kıt kanaat geçiniyor. Bizim oralarda toprak fazla ürün vermez. Bu yüzden çocuklarının hepsini okutamadı. Sadece iki oğlu okuyabiliyor. Bildiğim kadarıyla birisi üniversitede, birisi lisede. Onları okuturken çok zorlanıyor olmalı. Hani diyorum ki, madem bu aileye ödenmeyecek kadar manevi borcun var, bir miktar parasal yardım yapsan, hayat seviyeleri yükselse, rahat yaşasalar. Çok düşündüm, bir türlü teklif edemedim. Çok onurlu bir insan, kabul edeceğini hiç sanmam. Böyle bir teklif sonunda arkadaşlığımızın soğumasından korkarım. Madem nakit yardımı kabul etmiyor, sen de başka bir şey dene. Ne yapabilirim ki? Okuyan çocuklarından birini buraya getir, burada okusun. Sen okut, sonra fabrikanın yönetim kadrosunda işe al. Yanında çalışsın, böylece irtibatınız hiç kesilmemiş olur. Hiç bu aklıma gelmemişti. Böylece manevi borcunu hafifletmiş, rahmetli pederinin vasiyetini de yerine getirmiş olursun. Ya çocuğunun burada kalmasına razı olmazsa? Ona harcadığım paraları, yaptığım masrafları yanımda çalışarak öder dersin. Sağ ol karıcığım, bunu iyi akıl ettin. Mehmet geldiği zaman teklifini değerlendireceğim. Yok, eğer sen söylemeye çekinirsen ben söylerim. O zaman karısı da istiyor diye rahatlıkla razı olur. Müsait bir ortamda birlikte teklif ederiz. Hava iyice soğudu. Akşamda olmak üzere. İstersen artık kalkalım, evimize gidelim. Tamam karıcığım, hesabı ödeyeyim, hemen kalkarız. Kalktılar. Erkenden evlerine gittiler. Daha sonraki günlerde benzeri şekilde geçiyordu.